Ayrım 31, Şahmat Mario Mazzanti, sayfa 412. Sensi doktoru servisin girişinde kendisini beklerken buldu. Geldiğiniz için teşekkürler.
Olabildiğince çabuk gelmeye çalıştım ama neler oluyor, kötüleşti mi?
Tam tersi, çok zayıf ama belki anlatsam daha iyi olacak. Sizi çağırmadan kısa bir süre önce Bay Klebs uyandı ve hemen huzursuzlanmaya başladı. Doktorlarımızdan biri sakinleştirici yapmak için yanına yaklaştığında saldırgan bir tavra girdi. Hatta kolundaki serum hortumunu çıkarmaya bile çalıştı. Sonra birden sakinleşti ve el kol hareketleri yapmaya başladı. Ellerini sakin olun der gibi hareket ettirdi. Ardından kendini işaret ederek sakinim demeye çalıştı. Ve en sonunda etrafındaki herkesi işaret edip sakin olun şeklinde bir el hareketi yaptı. Anlıyor musunuz Doktor Sensi? Bay Klebs iletişim kurmaya başladı. Bize sakin olmamızı söyledi. Ben sakinleştim, siz de sakinleşin dedi.
Sensi'nin nefesi açılır gibi oldu. Ama esas inanılması zor şey daha sonra oldu. Tam ben de onun yanına gitmiştim ki kafasındaki belirli bir bölgeyi işaret etmeye başladı. Sol temporal bölge. Elleriyle işaret ederek o bölgenin çalışmadığını anlattı. Yani kendi kendine afazi teşhisi koydu.
Sensi gülümseyerek karşılık verdi.
Hiç şaşırmadım. Meslek olarak yapmamış ve kriminolojiyle suç psikiyatrisi üzerinde uzmanlaşmış olsa da Doktor Klebs aslında tıp mezunudur.
Onun sizin iş arkadaşınız olduğunu düşünmüştüm. Her neyse, hepimiz ağzımız açık bir vaziyette kala kalmışken taklit yapmaya başladı. Ve bu kelime yaptıklarını anlatmak için az kalır. Göğsünün üstünde bir yıldız, bir silah, askeri selam. Bir polisten bahsettiğini anlamak biraz zamanımızı aldı. Ama anladığımızı fark ettiği anda onu yanına çağırdığını göstererek geniş daireler çizdi. Doktor kısa bir ara verdikten sonra devam etti.
Yani Doktor Sensi sizi istiyordu.
Ona sonra dinlen gibi işaretler yaptığımızda yine huzursuzlaştı. Tansiyonu ve kalp atışları kaygı verici derecede düzensizleşiyordu. Onu sakinleştirip hareketsiz hale getirebilirdik. Ama ben sizi çağırmanın yapılabilecek en mantıklı şey olduğunu düşündüm. Artık Sensi alevler içinde yanmaya başlamıştı bile. Şimdi yanına gidin lütfen ama sizi uyarmam lazım. Çok zayıf ve genel durumu hala stabil olarak nitelendirilemez. Ben de sizinle olacağım ve çok ileri gitmesine izin vermeyeceğim.
Klebs'in gözleri kocaman açıldı, rengi çok soluktu ve Sensi'yi gördüğü anda gülümsemesine karşılık bile vermeden yanındaki kalp monitörünü göstermeye başladı.
Sensi anlayamıyordu, monitörle demek istediği şey neydi? Durumunun nasıl olduğunu mu soruyordu? Ama neden doktora değil de ona soruyordu?
Klebs elleriyle bir televizyon kumandası taklidi yaptı. Monitör, uzaktan kumanda.
Elbette ya, televizyon.
Peki şimdi? Bir kadın mı? Televizyonun içinde.
Kahretsin, Greta Alfieri. Greta Alfieri'nin durumunu öğrenmek istiyordu.
Sensi baş parmağını kaldırarak tamam işareti yaptı.
İyiydi, lanet olası aşağılık, hem de çok iyiydi.
Klebs çok yoruluyor görünüyordu. Kalp atışlarını gösteren bip sesleri daha da hızlanmış gibiydi. Doktor Sensi'ye baktı.
Klebs parmaklarıyla yukarı çıkan bir adam işareti, diğer eliyle ise düz bir çizgi üstünde yükselen bir şey yaptı.
Sensi bu sefer ne demek istediğini hemen anladı. Asansör. Nihayet konu açılmıştı.
Doktor bir şırınga hazırlamaya başladı.
Artık ara vermek daha iyi olacak. Sadece birkaç saniye, birkaç saniye daha.
Sensi'nin ses tonu herhangi bir karşılığa izin vermiyordu. Yüzü mosmor kesilmişti.
Klebs asansörün içini işaret etti.
Sensi Klebs'i durdurup kendisini izlemesini istedi. Kalbi göğsünden çıkacak gibiydi. Bir adam taklidi yaptı. Çok uzun boylu bir adam. Bu sefer büyük bir zorlukla tamam işareti yapma sırası Klebs'teydi. Gözleri canlı bir şekilde parıldıyordu. Evet demek istiyor gibiydi. Evet, Morganti.
Artık bip sesi iyice hızlanmıştı. Vızıltı gibi bir alarm ötmeye başladığında doktor çoktuk elindeki şırıngayı serum hortumuna enjekte etmeye başlamıştı bile.
Bu kadar yeter. Her türlü mantık sınırını aşmış durumdayız.
Klebs uykuya dalmak üzereyken hala asansördeki adamı gösteriyor ve kesik bir boğaz jesti yapmaya devam ediyordu.
Greta eve dönüş yolunda tabelalarda gösterilen hız limitini tamamen göz ardı etti. CD'de ne olduğunu görmek için duyduğu sabırsızlık yol boyunca içini kasıp kavurdu. Keşke Bayan Morganti'ye söylediği gibi yanında sürekli bilgisayar taşıyan tiplerden olsaydı. Rezidansa neredeyse koşarak girdi. Açılması vakit alan bilgisayara küfürler savurdu. CD'yi neden ailesine emanet etmişti? Evinde Melguez'le ilgili bir şey bulundurmak için mi? Morphy ile bağlantısı olduğunu gösterecek bir şey. Morganti ciddi, metodik ve ihtiyatlı bir erkekti. Maggezi'nin ölümünden sıyrılmak için iyi bir mazeret olsa bile evinde yapılabilecek bir aramayı göz ardı edemezdi. Ne de olsa kız sevgilisiydi. Nitekim yaşananlar elektrik kesintisi ve tutuklanması bir şekilde tedbirli hareket etmesinin faydasını göstermişti. Greta hafifçe titreyen elleriyle CD'yi yerleştirdi. Böyle de şans olur muydu? Lanet olsun. Greta Alfieri edecek küfür bulamıyordu. Ekranda bir yazı belirdi. Şifreyi girin. Dosyada koruma vardı. Sensi arabasına kendine ayrılan yere park edip motoru kapadı. Düşüncelerini netleştirmek için ofisine ihtiyacı vardı. Klebs Morganti'nin ölümünü nereden öğrenmişti? Boğaz kesme hareketiyle ölümü gösteriyordu. Yoksa söylemek istediği başka bir şey mi vardı? Uzaktan kumandayla arabayı kilitledi. Bir cinayet miydi? Aslında en başta bunu o da düşünmüştü. Hava kararıyordu ve sıcaklık birdenbire düşmüştü. Sensi ceketine sıkıca sarındı. Ama bir cinayetten bahsetmek için kanıtlara ihtiyaç vardı. Koruma görevlisine selam vererek giriş kapısından geçti. Komiser Benny hemen onu yakaladı. İkisinin de yüzü birbirinden yorgundu. ''Sizinle konuşmam gerek'' dedi Sensi'nin ateş içindeki gözlerine bakarak.
''Benim de, ofisime gidelim.''
''Benimkine gitsek daha iyi'' dedi Benny, daha yeni yaktığı sigarasını göstererek. Sensi pes ederek onu izledi. İçeri girdikleri anda oturmayı bile beklemeden sert bir şekilde sordu.
''Morganti'nin intiharı ile ilgili soruşturmayı kapattın mı?''
''Henüz değil, otopsi sonucunu bekliyorum.''
''İyi, yarından itibaren bu konuyla bizzat ben ilgileneceğim.''
Hemen sonrasında başarısız olsa da sesini yumuşatmaya çalışarak ekledi.
''Umarım sorun olmaz.''
Benny bozuldu. Onun için bir sorun teşkil etse bile Sensi onun üstüydü ve kararlarının tartışılmasından son derece rahatsız olduğu bilinirdi. ''Sorun yok. Aksine zaten yapacak bir sürü işim var. Bana iyilik yapmış olursunuz.''
''O zaman anlaştık.''
Sensi iki adımda kapıya ulaşmıştı bile. ''Raporu alması için Mayetza'yı gönderirim.''
''Eh, şefim.''
Sensi birden hatırladı.
''Ah evet ya, senin de bana söyleyecek bir şeyin vardı. Dinliyorum.'' deyip saatine anlamlı bir bakış attı.
Benny sigarasından derin bir nefes çekip Sensi'nin bekleyişini haince uzattı. ''Bugün dinlenmek için eve gitmedim.''
''Kahretsin, bunun için bir madalya mı istiyorsun?''
''Bunun için hayır ama...''
''İyi, o zaman söylemeye karar ver istersen.''
Sensi'nin sabrı taşmak üzereydi. Ama adli tıptan iki delikanlıyla Morganti'nin dairesine tekrar gittim ve ilginç bir şey buldum. Sensi kapattığı kapıya sırtını dayadı.
''Devam et.'' dedi asık bir suratla.
Her şey bir tarafa, evde bir anahtar çiftinin eksik olduğunu fark ettim. Bütün anahtarların çifti var. Bir tek o anahtarın çiftinin olmaması. Sensi durumu hemen anladı.
Morganti aşağı atladığında kapı kilitliydi değil mi?
Aynen öyle.
Ama anahtarlar kilidin üstünde değildi.
Masanın üstünde, bilgisayarın yanındaydı. Sensi bir süre düşünceli bekledi. Anahtarın çiftinin olmaması birçok masum sebeple açıklanabilirdi.
Adli tıp anahtarın çiftini aramak için mi gerekliydi sana?
Tam olarak değil, parmak izi için gerekliydi. Ya da daha net olmak gerekirse parmak izi bulmamak için.
Daha açık ol.
Evin genelinde parmak izleri var. Oysa, Benny sigarasından son bir nefes alıp izmariti dikkatle küllükte ezdi. Sokak kapısının kolunda Morganti'nin parmak izi yok. Bulduğumuz parmak izleri kapıyı açmak için uğraşan çilingire ve son gittiğimizde kapıyı kapatan bana ait. Sadece bu da değil. Pencerenin kolundaki kendini aşağı atmak için Morganti'nin pencereyi açması gerek sadece iki tane parmak izi vardı. İkisi de ilk defa içeri girdiğimde benim yanımda olan ve o lanet pencereyi kapatan müfettiş yardımcısı Ingroya'ya ait. Sensi sakinliğini korumaya çalıştı.
ve nihayet detaycı ve şüpheci olduğumdan parmak izi bulunması gereken diğer yerlere baktım. Bilgisayar klavyesi. Bazı tuşların üstünde hiç parmak izi yoktu. Üstü buz tutmuş bir göl gibi pürüzsüzdü. Benny yaptığı bu benzetmeden gurur duyarak bir süre konuşmasına ara verdi. Yeni doğmuş bebek poposu gibi pürüzsüz benzetmesinin çok basit kalacağını düşünmüştü. Bu pürüzsüz tuşların içinde alfabetik sıraya göre şu harflerin olduğu tuşlar var. D-E-H-N-T. Sensi gözlerini kapadı. Benny sözlerini tamamladı. Bilgisayar ekranındaki yazıyı yazacak harfler. The end, yani son. Benny keyifle sigarasını yaktı. Ne dersin şef? Bir madalya olmasa bile bir kahveyi hak ediyorum. Sensi korkunç bir şekilde gülümsedi. Komiser Benny, sen tam bir fırlamasın. Akşam. Greta birkaç saniye boş yere bekledikten sonra zile tekrar uzun uzun bastı. Bina karanlıkta olduğundan daha harap görünüyordu. Kaldırım dar ve sokak kadar engebeliydi. Bir kaldırımda olmayacak her türlü şeyle kirlenmiş pislik içindeydi. Bu zil çalışıyor muydu? Ya da mitlik kimseyi görmek istemiyor muydu? Onu tanıdıktan sonra bu çok olası bir ihtimaldi. Greta zile sinirli bir şekilde üçüncü defa bastı. Mitlik hala cevap vermiyordu. Greta sabırsız bir şekilde alçak sesle küfürler savurmaya başladı. Bir yandan da cep telefonundan hızlıca Mitnik'in numarasını çevirdi. Lanet olsun, çalıyor ama kimse cevaplamıyor, kahretsin! Şimdi ne yapabilirdi? Binaya giren ya da çıkan birisini bekleyip içeri girip Mitnik'in kapısına dayanır ve onu açmaya mecbur bırakana kadar kapıya vurabilirdi. Bu bir çözüm olabilirdi. Ya da... Kararlılıkla sokağın karşısına geçip arabasına bindi. Bu CD'nin içinde ne olduğunu bilmek için çok acelesi vardı. 15 dakika kadar sonra şüphesiz bir öncekinden çok daha iyi durumda olan bir binadaki zillerden birini çalıyordu. Mitnik sonunda gitmişti. Bunu yaptığına inanamıyordu. Ve metronun içinde salınarak buluşma yerine doğru yaklaşırken neden gidiyor olduğuna dair en ufak bir sebep bulamıyordu. Videodaki adamın dilsizin arkadaşı olma ihtimali yüksek değildi. Ama buna rağmen parça almak için o mağazaya giden morfi seviyesindeki hackerların sayısı da çok fazla olamazdı. Hem dilsizi nasıl tanıyacaktı, nasıl bir tipi vardı? Beyaz gölge o senden daha kurnaz demişti. Bu kötü değildi ama ağzından laf alabilecek miydi? Adımlarının gittikçe gerildiğini hissetti. Yürüyüşüne daha yumuşak bir ritim katabilmek için alçak sesle bir melodi mırıldanmaya başladı. Baktığında bile soğuk terler dökmesine neden olan yürüyen merdivenlerin yanındaki normal merdivenlerden yukarı çıktı. Çıkış turnikelerine gelmişti ama bir türlü geçemedi. Bir atlayışta bu engeli de aşarken gözlerini kapatıp nefesini tuttu. Nihayet asma katı gördü, bomboştu. Mitnik hızlıca saatine göz attı. Tam 22 idi. Randevu yerine doğru ilerledi ve koridorlardan birinin köşesinde beklemeye başladı. Bir yandan da kendi kendine 30 saniyeden daha fazla beklemeyeceğine söz verdi. Şu andan itibaren komisere bağlısın. Mayetse yanında soğukkanlı bir şekilde oturan komiser Benny'ye bakmadan edemedi. ''Siz bir takım olacaksınız. Temiz, etkili ve olabildiğince çabuk son bulacak bir iş istiyorum. Ama hepsinden önemlisi sonuç istiyorum.'' Sensi sert bir hareketle masasının üstündeki faks çıktısını itti. ''Sonuç!'' diye tekrarladı. ''Sana başka adam vermeyeceğim Benny. Bu soruşturmayı sadece ikiniz yürüteceksiniz. Morganti cinayeti sizin.'' ''Cinayet mi?'' Mayetse adeta yere çakılmış gibi oldu. ''Ama bu bir intihar.''
İntihar değil miydi? Benny, olay tam olarak nasıl gelişti, anlat ona.
Komiser sigaradan ve uykusuz geçen iki geceden sonra kalınlaşan sesini açmaya çalıştı.
Morganti'yi birisi evinde ziyarete gelmiş ama bu sıradan bir dostluk ziyareti değil. Misafiri Morganti'ye saldırıp onu bayıltmış. Sonra camı açıp onu 8. kattan aşağı atmış. Böylelikle sağ kalmayacağından emin olmuş. İntihar olduğunu düşündürmek için katil klasik bir elveda mesajı bırakmaya karar vermiş. Fakat bunu kurban 8 kat aşağıdaki BMW'nin tepesine çakılmadan önce ona yazdırmak yerine kendisi yazma nezaketini göstermiş. Ve son veda mesajını bilgisayarda yazmış. The end. Kısa ama etkili, hem de bazı durumlarda lafı uzatmaya ne gerek var?
Ben de sana bunu soruyorum. Uzatmaya ne gerek var?
Sensi sinirlenmeye başlıyordu. Kahretsin. Amerikan tavırlarını bir kenara bırak da saadede gel.
Benli koltukta kendine daha rahat bir pozisyon aradı. Katil oradan ayrılmadan önce bıraktığı izleri temizledi. Yani her yerdeki parmak izlerini, zili, sokak kapısıyla adamı aşağı attığı pencerenin kolunu ve veda mesajını yazdığı bilgisayar klavyesine. Ama bunları temizlerken diğer tüm izleri de ortadan kaldırmış oldu.
Yani dolaylı yoldan orada olduğunun bir kanıtını bırakmış oldu diyerek araya girdi Sensi.
Kapı ve pencereler yalnız başlarına açılıp kapanmaz ve Morganti'nin bilgisayarda veda mesajını yazarken eldiven giymiş olma olasılığını dışarıda bırakıyorum. Komiser Benli felsefe yapmaya başladı. Bazen kanıt olan bir şeydir, bazen de olması gereken bir şeyin eksikliği.
Tıpkı pencere kolunda ve bilgisayar klavyesinde Morganti'nin parmak izlerinin olmaması gibi diyerek tamamladı Mayetta.
Aynen öyle dedi Sensi ve gözlüğünü çıkararak camlarını temizlemeye başladı. Katil bir şey daha yaptı. Evden ayrılmadan önce bulduğu ya da varlıklarından zaten haberdar olduğu çift anahtarlardan birini aldı. Morganti'nin her zaman kullandığı anahtarları gözle görünecek bir yer olan bilgisayarın yanına koyarak diğeriyle de dışarı çıkıp kapıyı kilitledi. Araştırmacılar ne bulacak bu durumda? Depresyon yüzünden ilaç tedavisi gören bir adamın cesedi, son yıllarda birçok zorluk atlatmış bir adam, kapısı anahtarla kilitlenmiş bir ev, bir elveda mesajı, açık bir pencere. Tüm bunlar karşısında kim intiharı düşünmez ki? Kibirli ve tütün tiryakisi bir komiser dışında. Kim?
Tütün tiryakisini kabul ediyorum ama buna nikotin krizini de ekliyorum. Gerçekten ciddi bir kriz. Yapacak bir şey yok Benli. Benim ofisimde sigara içilmez diyerek sert bir şekilde konuyu kısa kesti Sensi. Şimdi işimize dönelim. Mayetsa seninle birlikte bu işin bir cinayet olduğunu bilen 3 kişi olduk. Bu işe başkalarının karışmasını istemiyorum. Bundan dolayı yalnız ve gözlerden uzak çalışacaksınız. Aramızda çok fazla çatlak ses var ve katilin nefesimizi ensesinde hissetmesini istemiyorum.
Apartman kapısı açıldı. Mikrofondan bir ses duyuldu.
Sağdaki merdivenlerden en üst kat.
Greta onu üst kattaki tek dairenin kapısının önünde yüzünde umutlu bir gülümsemeyle kendisini beklerken buldu. Vittorio, bilgisayar sihirbazı.
Mütevazı evime hoş geldin. Keyfine bak. Yatak odası koridorun sonunda solda. Ama belki önce bir şeyler içmek istersin.
Bir seferde pislik yapmasan olmaz mı? Greta ona CD'yi gösterdi. İçinde şifreli dokümanlar var. Açabilir misin?
Şifreli doküman mı? Casus işleri. Bu CD'yi kimden yürüttün bakalım diyerek sırıttı Vittorio.
Açabilir misin yoksa açamaz mısın?
Belli olmaz. İçeri gel bakalım neymiş?
Daire çok genişti ve son teknolojiyle mükemmel dekore edilmişti. Vittorio onu çalışma odasına götürdü. Bir köşede bar ve duvara tablo gibi yerleştirilmiş plazma televizyonun karşısında rahat bir kanepe, diğer tarafta ise birçok monitörü olan fütüristik tarzda yerleştirilmiş bilgisayar ve bilgi kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir koltuk vardı. İki tane yere kadar inen cam kapı dışarıdaki büyük terasa açılıyordu.
''Hiç de fena değilmiş. Bu nasıl oluyor? Okul çıkışlarında esrar mı satıyorsun? Yoksa aileden mi zenginsin?'' diye sordu Greta.
''Küçük ek işler yapıyorum.''
Vittorio'nun havada parmağını şaklatmasıyla loş bir ortam oluşana kadar ışıklar karardı. Ve Rod Stewart'ın gür sesi ''Tonight's the Night'' şarkısının melodisiyle duyulmaya başlandı.
''Kayda değer değil mi?''
''Narsist bir mastürbasyoncunun tipik davranışları.''
''Mastürbasyoncu mu? Bu da ne demek?''
''Boş ver gitsin, ışıkları aç, çalışmak zorundasın.'' dedi Greta CD'yi uzatarak.
''Ama sonra beni takdir edecek misin?''
''Elbette ama senin düşündüğün gibi değil, hadi işe koyul.'' Vittorio ikna olmuş bir tavırla bilgisayarının başına oturarak CD'yi koydu.
''Müzik çalmaya devam etse olur mu? Konsantre olmama yardımcı oluyor. Ama şu mastürbasyoncu da ne demek oluyor?''
Bunu sana sonra söylesem daha iyi olur. Havaya girebilirsin çünkü.
Bir iltifat yani.
Bakış açısına göre değişir. Aydınlatma normale dönmüştü. Artık ortam loş değildi. Vittorio ekrana yoğunlaştı. Bakalım bunun içinde neler varmış.
Şanslıyız. Şifreli bir kelime değil. Sadece 7 karakterden oluşan bir şifre.
Yani?
Greta görmek için adamın omuzlarından kafasını uzatarak baktı. Eğer şifreli bir kelime olsaydı bir şifre bulmak gereğinin yanında bu şifreyi çözmek için anahtara ihtiyacımız olacaktı. Ki bu da büyük ihtimalle CD'nin oluşturulduğu bilgisayarda olacaktı. Diğer bir deyişle götümüzün üstüne oturup kalacaktık. CD'nin içindeki dokümanları görme imkanımız olmayacaktı. Oysa şimdi elimizde sadece bir şifre var ve iyi bir programla bunu bulmak çok kolay. CD'yi kim hazırladıysa bir bilgisayar dehası olmadığı kesin ya da içindeki belgeler o kadar da mühim değil. İçinde ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Kısa bir süre sonra göreceğiz. Ama şimdi çekil arkamdan. Çalışırken insanların nefesini ensemde hissetmekten nefret ederim. Greta gidip kanepenin üstüne yığıldı. Gözlerini kapatıp zihninde Rod Stewart'la düet yapmaya başladı.
31. ayrımın sonu. Sayfa 425.